Ayrım 16, Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 168. Daha ay alçalmamış, güneş yükselmemiş, karanlıklar dağılmamıştı. Bizim fakirhaneye yakın patika bir yola girmiştim. Gecenin tatlı serinliği açık camdan içeri süzülüyordu. Az sonra bizim fakirhane göründü. Yavaşlayarak durdum. Tüm korkularından sıyrılmış kocaman bir karanlık inmişti bizim fakirhaneye. Tenimi garip bir ürperti yaladı o an. Pencerelere verdim dikkatimi. Ömer Efendi elinde idare lambasıyla yalının içinde hayalet gibi geziniyor olmalıydı. Lakin pencerelerde karanlığın hışmından nasibini almıştı. Büsbütün endişeye kapıldım. Tedirginlikle indim aşağıya. Ediz açık camdan kafasını uzatarak sordu. ''Fakirhane dediğiniz bu fevkalade sahilhane mi komiserim?'' ''Evet manasında başımı salladım.'' Mala, mülke, paraya, şöhrete kıymet vermeyen bir adamın nazarında afili sözcüklerin kıymeti yoktu. Mütevazı bir havaya büründüm. Kasayı yüklen dedim ve İzzet'i uyandırmaya çalıştım. Bizim meraklı bir türlü ayıkamıyordu. Onu omuzladığım gibi çıkardım dışarıya. Kederli bir günün ağırlığında kendi bedenimi zor taşırken bir de bizim meraklıyı yüklenmiştim. Bahçe kapısının çıngırağını alacaklı gibi defalarca salladım. Eve geç döndüğüm vakitlerde kapıyı hep böyle çalardım. Bir müddet bekledim, Ömer Efendi kapıda gözükmedi. Onun için endişelenmiştim. Sonra gecenin serin sessizliğini bozmadan sürgülü kapıyı açtım telaşla ve bahçeye girdim. Ömer Efendi bahçedeydi, karanlığın içinde gölge gibi dolanıyordu. Elinde de rahmetli dedemin av tüfeği vardı. Rüzgarın ışırdattığı ağaçların arasına gizlendi, bizi gözetledi. İçimden eyvah diye inlemeye kalmadan Ömer Efendi tüfeği havaya dikip ateşledi. Yıldızsız gökyüzü yarılırcasına berrak bir gürültüyle patladı o an. Ağaç dallarına tünemiş kuşlar hilal biçimindeki aya doğru kanat çırpmaya başladı küme küme. Komşu yalıların köpekleri kulübelerinden fırlayıp kesintisiz avlıyordu. Cırcır böceklerinin ötüşü kesiliyordu an be an. Sıcacık yataklarından sıçrayarak uyanan komşularımız pencerelere üşüşmüştü. O sıra cüretkâr bir ses karanlığın içinden kayarak gökyüzüne ulaştı. ''İstanbul'u bombalıyorlar! Alaman tayyareleri! Alaman tayyareleri!'' Ne tepemizde Alaman tayyareleri vardı, ne karşımızdaki Hitler'in askeriydi. Milleti galeyana getiren bu sesin nereden yükseldiğini tayin edemedim. Pür dikkat Ömer Efendi'ye bakıyordum, elindeki tüfeği bize doğrulttu. ''Bir adım daha yaklaşayım demeyin.'' diye tehdit savurdu. İzzet tüm ağırlığını bana verdi ve yarı açık gözlerle mırıldandı. ''Bu ses de neydi patron?'' Ediz ise arkama gizlenmiş, pişmanlık içinde omurdanıyordu. ''Nereden bulaştım bu işe? Durduk yere cartayı çekeceğiz.'' Ömer Efendi ile aramdaki mesafeyi koruyarak öfkeyle bağırdı. ''Ömer Efendi şu tüfeği indir, ortalığı ayağa kaldırdı, benim ben, Sadri.'' Ömer Efendi temkinli adımlarla bize yaklaştı, karanlığın içinde yüzüme dikkatle baktı. ''Sen miydin evlat? Korkuttunuz beni.'' ''Ben de bahçeye hırsız girdi sandımdı.'' Ömer Efendi ihtiyardı, evhamlıydı. Lakin yine de şüpheye düşmüştüm. Bahçeyi gözlerimle kolaçan ettim. Koruya açılan kapının önündeki yaşlı çınar ağacının ardında telaşla parıldayan bir çift göz fark ettim. Bahçede çaylak bir hırsız vardı. İşte orada dedim. Ömer Efendi hırsını alamamış olacak tüfeği işaret ettiğim ağaca doğrulttu. Hırsız dehşete kapılarak koşmaya başladı. Alçak duvardan atlayıp ağaçların arasından yel gibi geçti ve gözden kayboldu. Ömer Efendi göğsüne tüfeği yapıştırarak ihtiyarladım ama gözlerim maşallah şahin gibi dedi. ''Az kalsın bizi vuracaktın.'' dedim gülümseyerek. Bu ihtimali tasavvur edince derin bir kederle sustu. ''Şunu yüklen de içeri taşıyalım.'' dedim. ''Bu da kim?'' diyerek omuzladı. ''İçeri girince anlatırım.'' dedim. Yalıya girdiğimizde derin bir oh çekti. Ediz ve neşe içinde söylendi. ''Şükürler olsun içeriye sağ selamet girebildik. Az kalsın bey amca bizi Tahtalıköy'e gönderecekti.'' Ömer Efendi sofadaki masanın üzerinde duran idare lambasını eline alıp yanıma geldi. "Bu hırt da kim?" diye sordu kısık sesle. Ediz bu nahoş yakıştırmayı işitmişti, alıngan bir tavırla sitem etti. "Biraz ayıp olmuyor mu bey amca? Tanrı misafirine böyle mi muamele edilir?" Ömer Efendi önüm sıra uzayan merdiveni tırmanırken ya sabır çekti uzun uzun. Babamın çalışma odasının yıllardır kapalı olan kapısını açtı sonra. Bu oda yalının en geniş ve en mahrem odasıydı. Tam karşıdaki şöminenin önünde saatlerce otururdu babam. Kitap okur, şarkılar söyler, keman çalar, laternanın kolunu mütemadi çevirerek mazinin yasaklı koridorlarında bir başına dolanır, kimseyle konuşmazdı. Yan duvarları tavana kadar kaplayan kitaplara ise kimse el sürsün istemezdi. Onların temizliğiyle bizzat kendi alakadar olurdu. O kadar düzenliydi ki her cilt kitabı sayısına, muhtevasına göre tasnif eder ve raflara öyle dizerdi. Öyle ki bir kitabın raftaki yeri değişmiş olsun bunu hemen fark ederdi. İçerideki kesif kitap kokusuna ise bayılırdı. Kapının kanatlarını her açtığında senelerin kederini taşıyan bu kitapların yapraklarına dokunarak şöminenin başında alırdı soluğu. Velhasıl babamın içine kapanarak dillendiği gizli bir dünyaydı bu oda. Yalnız başına öyle kalabalıktı ki kendiyle bile meşgul olamazdı zaten. Bense hiç yokmuşum gibi unutulmak kaygısıyla zoraki nefes alırdım bu odanın kederli boşluğunda. Bir an evvel İzzet'i kanepeye fırlatıp çıkmak istiyordum bu odadan. Şöminenin karşısındaki kanepenin üzerine bıraktım İzzet'i. Bizimki yerini bulmuş gibi sere serpe uzandı. Ömer Efendi elindeki solgun ışığı yüzüme tutarak anlatmayacak mısın dedi. Koltukta yatan yardımcım İzzet, elinde kasayı tutan da Ediz, bu gece misafirimiz olacaklar. Peki vukuat neymiş diye sordu meraklı. Sonra konuşsak olmaz mı diye mırıldandım yorgun bir sesle. Tamam ama bilmek istersin belki. Bugün bir beyefendi geldi seni sordu. Kaç vakittir ziyaretine gelmeyi kolluyormuş lakin muvafık bir vakit bulamamış. İçeri buyur ettim girmedi. Pek nazik ve ciddi bir adamdı. Meğer beyefendi Cemal Nadir Güler'in ta kendisiymiş. Evde olmadığına üzülerek geri gitti. Gazeteye muhakkak uğrasın diye tembih etti. Cemal Nadir Güler Avrupa'daki emsallerine öykünmeyerek içimizdeki insanlardan beslenmiş bir karikatüristti. Çizdiği tiplemelerle toplumu korkusuzca tenkit ederdi. Dede ile torunda eskiyi ve yeniyi mukayese eder, yeni zenginde sonradan görmeliğin menfi taraflarına değinir, dal kavukta çıkar düşkünlerini yerer, melon şapkalı ve kocaman göbekli amca bey de toplumdaki çarpıklıklara çözümler arardı. İçtimai ve alem şumur meselelerde de kendini daima sorumlu hissederdi. Cihan Harbi'nin en hararetli olduğu bu dönemde savaşın ve Hitler faşizminin karşısındaki duruşuyla bu mevzuda kalbi ağrıyan herkese cesaret vermişti. Bir anlığına dalmıştım. "Senin ne işin olur Cemal Nadir Bey'le?" diye sordu Ömer Efendi. Uzun zamandır yazdığım hikayelere bir takım çizimler ekleyerek gazetenin kapısını çalmıştım. Gazeteden bilhassa Cemal Nadir Bey'i aramıştım lakin onu bulamamıştım. Odasındaki küçük masaya hikayelerimle birlikte çizimlerimi bırakıp çıkmıştım. Çalışmalarıma teveccüh göstermiş olacak ki buraya kadar sürüklenmişti Cemal Nadir Bey. Ömer Efendi'nin izahat bekleyen yüzüne baktım bitkin bir edayla. Hususi bir iş deyip mevzuyu kapadım. Hususiymiş diyerek alaycı bir ifade takındı Ömer Efendi. Ediz girdi araya. Çalışmaya ne zaman başlayacağım komiserim? Hemen diyerek kapıya yakın duran gösterişli masayı işaret ettim ve dinlenmek için odama geçtim. Ömer Efendi arkamdan çıka gelmişti. Aralık kapıdan başını uzattı. Şu adamı gözüm hiç tutmadı. Sabaha kadar onun yanında kalacağım dedi. Geniş yatağıma uzanmış tatlı düşlerin hülyasıyla gözlerimi kapamıştım. Gözlerimin önündeki güzel manzarayı silip Ömer Efendi'ye baktım. "Sen nasıl arzu edersen Ömer Efendi," dedim hırıltılı bir sesle ve rica ile ekledim. "Ha unutmadan, şayet derin uyursam sabah namazından bir saat evvel kadar beni uyandır." Ömer Efendi elindeki solgun ışıkla birlikte koridorun karanlığında kayboldu. Ömer Efendi'nin ardından içeri, dışarıdaki serin yerin uğultusu girdi. Kanatları açık pencereden içeri süzülüyor, sakin uğultularla içeride dolanarak koyu kadife perdelerin etekleri altına gizleniyor, sonra yüzümü hafif okşayışlarla tekrar dışarı süzülüyordu. Gözümün önüne tatlı bir manzara getirerek uyumaya çalıştım, lakin uyuyamıyordum. Sabah korku içinde uyandığım kabus, Ömer Efendi ile sabahki sürtüşmemiz, telaşlı telgraf memuru, alelacele kiliseye gidişim ve Bay Leonidas'ın serin taşlar üzerinde kan revan görüntüsü gözümün önünden film şeridi gibi akıp geçiyordu. Görüntüler ansızın siliniverdi. Sönük bir ışık demeti içinde kıpırdayan tatlı bir hayal belirdi gözümün önünde. Düşlerimdeki bu güzel manzaranın usul usul kaymasıyla ahraz bir uykuya daldım. Ömer Efendi'nin dürtüklemesiyle uyandım uzun bir müddet sonra. Dikkatimi toparlayıp karanlığa karşı gerindim iyice. Saat kaç diye sordum ağzımı kocaman bir esneme kaplarken. Sabah ezanına daha çok var ama Avni Bey karakoldan aradı, sesi öfkeliydi, telaşlıydı. Bay Leonidas'ın kürk dükkanına gelsin diye emretti. Gecenin en kör olduğu bu dalgın saatlerde Avni Baba'nın orada ne işi vardı? Burnumun ucunda netameli bir rüzgar esti. Avni Baba tafsilat vermedi mi diye sordum doğrulurken. Avni Bey bilmezmiş gibi konuşma dedi Ömer Efendi. Sırları da, malumları da aşılmaz duvarların ardında saklıdır. En basit bir meseleye bile şüpheyle yaklaşır, tıpkı senin gibi. Bizim mesleğin kronik hastalığıydı bunlar. Ömer Efendi'ye bu mevzuda karşılık vermedim. İzzet uyandı mı diye sordum. Mışıl mışıl uyuyor. Bahçeye açılan kapıya indim, çıkmadan evvel sıkı sıkı tembih ettim Ömer Efendi'ye. Aman ha, gözün kasada olsun. Kasa açılır açılmaz İzzet'i uyandır, o ne yapacağını bilir. Sabah Rumeli Han'a gelsin, ikinci katta onu bekliyor olacağım. Şu at hırsızı kılıklı adam ne olacak diye sordu merakla. Kasayı açmayı başarırsa ona 500 liralık bir banknot uzat. Ömer Efendi hayretle bana baktı. Bu para çok değil be evlat, neye karşılık bu kadar parayı hak edecek? Hem bu kılıksız o parayı çarçur eder meyhane köşelerinde. Bu onun tasarrufu Ömer Efendi, ona bir fırsat vereceğim. Solmuş hayatının serpilip olgunlaşması için bu paraya ihtiyacı var biliyorum. Ömer Efendi sözlerimin ağırlığını derinlerinde duyarak sevinç içinde yüzüme baktı. Umarım bu gayretlerin boşa gitmez evlat diye mırıldandı. Umarım diyerek siyah incime yürüdüm. Zifiri karanlığın içinde hızlanarak yollandım Beyoğlu'na. Kederli bir hikayenin içinden kaçmış sözcükler boşlukta manasızca sallanır. Bütün ışıkların karartıldığı gecelerin derin sessizliğine gömülmüş sokaklar, caddeler bomboştu. İstiklal Caddesi'nin alacalı tabelaları da korku içinde sallanıyordu esen rüzgarla bir. Bay Leonidas'ın dükkanı ise sarı güçlü bir ışığın geniş soluğuna tutunmuş ışıldıyordu. İçerisi resmi ve sivil kıyafetli insanlarla doluydu. Kapının önüne izbandut görünümlü bir meslektaşımı dikmişlerdi. Kapının önüne üşüşen sarhoşları ve zırvalayan meraklı bir grubu kapıya yaklaştırmıyordu. Gecenin bütün ağırlığını silkinerek üzerimden attım ve kapıya doğru mütereddit adımlarla yürüdüm. Neyle karşılaşacağımı kestiremediğimden tereddüt içindeydim. Meslektaşım beni görünce hemen tanımıştı. Bir misafiri içeri buyur eder gibi kenara çekilerek kapıyı açtı. Eyvallah der gibi elimi göğsüme bastırarak içeri girdim. Avni Baba ortadaki masanın önünde ayakta duruyordu. Ağzındaki cigarayı ardı ardına çekiyordu içine ve etrafındakilere öfkeli bakışlarını salarak sessizliğini dillendiriyordu adeta. Avni Baba diyerek tok bir sesle yanına sokuldum. Başını hafif çevirdi. Yüzündeki gergin havayı yumuşatarak ''Nerelerdesin evladım?'' dedi. Sesine sevecen bir hava hakimdi, lakin derinlerinde korkunç bir öfke taşıyordu. Mahcup bir ifadeyle gözlerimi kaçırdım. Bir müddet içerideki yorgun yüzlerin üzerinde gezdirdim gözlerimi. Müddei Umumi Bey de içerideydi. Endişelerim büsbütün kabardı. Dudaklarımda sözcüklerin filizlenmesini beklerken Avni Baba sabırsızlıkla söylendi.
Sanki havaya konuşuyorum. Sadri, neredeydin bu vakte kadar? İzzet de yok ortalıkta. Gece bitmeden ikinci bir vukuat daha oldu.
Endişeyle yutkundum. İkinci bir cinayet mi dedim?
Evet, daha gün ışımadan ikinci bir vaka daha. Maktulü bekçi bulmuş. Işıkların açık olduğunu görünce içeri girmiş. Maktulü şu kapının ardında kanlar içinde görmüş.
Avni Baba, Bay Leonidas'ın gizli mabedine açılan alçak kapıyı gösteriyordu.
Bekçi yetiştiğinde çoktan ölmüş zaten çocuk. Bil bakalım maktulümüz kim dedi Avni Baba.
Tahmin etmek güç değildi fakat kafam allak bullak olmuştu. Zihnimde kocaman bir soru işareti belirdi. Müddeyi Umumi Bey girdi araya.
İyi geceler Sadri Bey.
Kibarca selam verdim. İyi geceler efendim.
Sabah gözle kaş arasında kayboldunuz. Kiliseden çıkarken karşılaştık lakin beni fark etmediniz.
Demek beni fark etmişti. Sahte bir mahcubiyete bürünerek kusura bakmayın. Sabahki vaka ehemmiyet arz ettiği için diye lafı geveledim durdum.
Sabahki cinayet demişken diyerek direkt mevzuya girdi Müddeyi Umumi Bey. Bu vaka ile sabahki arasında kuvvetli bir bağ olmalı. Münferit vakalar değil. Maktul Benjamin adında bir genç. Bay Leonidas'ın yanında çalışıyormuş. Etrafın darmadağın edilişine bakılacak olursa katil vakaya hırsızlık süsü vermeye gayret etmiş. Cesede bakmak ister misin?
İtaatkâr bir boyun eğişle alçak kapıya doğru yürüdüm. Neyle karşılaşacağımı artık biliyor olmama rağmen tereddüt içindeydim. Aralık kapıdan kafamı uzattığımda içerinin dağınık görüntüsü çarptı yüzüme. Bakışlarımı yerde cansız yatan Benjamin'e kaydırdım. Boya kutularının savrulduğu masanın altındaydı. Kanlar içinde yüzüstü yerde yatıyordu. Kalın boynundan kıvrılarak akan kanı ince bir yol çizmişti kapıya doğru. Sırtı da kana bulanmıştı. Tavandan sarkan lambanın beyaz ışıkları kan birikintilerinin üzerinde toz tanecikleri gibi oynaşıyordu. Bakışlarımı masaya kaydırdım. Masanın etrafındaki resimler paramparça edilmişti. Benjamin'e yaklaştım. Üzerindeki açık renk gömleği altındaki ince kesikleri bariz bir şekilde görebiliyordum. Benjamin'in boynundaki kesiği fark ettim ansızın. Hayır, Bay Leonidas'ın katiliyle Benjamin'inki aynı şahıs değildi. Bay Leonidas'ın göğsüne inen darbe şuurlu bir darbeydi. Benjamin'inkiler ise şuursuz, korkak ve endişeli darbelerdi.
Kapıda hiçbir zorlama var mı diye sordum ortaya.
Müddeyi Umumi Bey Avni Baba'ya baktı. Kati bir malumat olmadı açıktı. Avni Baba yanıtladı.
Hayır, kapıda hiçbir zorlama emaresine rastlanmamış.
Katil buraya planlı olarak gelmemiş. Benjamin'i sonradan öldürmeye karar vermiş olmalı. Avni Baba gülümseyerek Müddeyi Umumi Bey'e baktı gene.
Efendim, bizimki bir şey anlatacaksa lafa ortasından başlar, adetidir dedi.
Dimağımda dolanan ihtimalleri toparlayarak söze başladım. Katil ile Benjamin bir müddet içeride sohbet etmiş olmalılar. Sohbetin rengi katilin hoşuna gitmemiş olacak ki Benjamin'i öldürmeye karar vermiş. Onu kurnazca buraya kadar sürüklemiş ve ansızın ona arkadan saldırmış. Masanın üzerindeki mektup açacağını kullanmış olmalı. Sabah o mektup açacağı yerindeydi. Lakin demin göremedim. Benjamin'in aldığı yaralara da bakılacak olursa cinayet silahının ince saplı, kesici bir alet olduğu ayan beyan ortada. Hatta katil o kadar şuursuz ve endişeliymiş ki Benjamin'in öldüğünden emin olmak için son darbeyi onun boynuna vurmuş. Sabahki vaka ile bu vaka arasında bir bağ olduğuna kaniyim. Lakin failler aynı şahıs değil. Dudaklarımı kilitlediğimde Müddeyi Umumi Bey vakanın inkişafını kafasında canlandırıyor, başı önde kendi kendine çıkarımlarda bulunarak mırıldanıyordu. Avni Baba da can kulağıyla onu dinliyor, yeri geldiğinde söze karışıyordu. Bense ikisinin arasında iyi bir dinleyici mevkiinde sessizliğime gömülerek zihnimi delen faraziyelerimle meşgul oluyordum. Fikrimi beyan etmek iştiyakıyla öne atıldığım bir an Kenan dikildi karşımıza. Yapmacık bir nezaketle Müddeyi Umumi Bey'e baktı.
İyi geceler efendim.
İyi geceler, Tosyalı'yı buldunuz mu?
Mahcup bir ifadeyle başı öne düştü Kenan'ın.
Bulamadık efendim. Müddeyi Umumi Bey tavrını sertleştirdi. Altı üstü aradığınız bir adam, yeri belli, mekanı belli, nasıl bulamadınız?
Ortalıktan kaybolmuş efendim. Bay Leonidas vakasına adı karıştığı için korkup kaçmış olmalı.
Araya girdi. Kenancığım, alnı piyürü pak olan secdeye inerken korkar mı? Tosyalanın bir günahı var ki kaçıyor. Kenan düşmanca bakışlarını üzerime salarken sözlerimi Avni Baba onayladı.
Sadri doğru söylüyor. Tosyalı süfli işlerin patronu. Ondan her nevi entrika beklenir. Bu vakada da belki onun ayak izlerine rastlayacağız.
Ayak izleri demişken şu mühim ayrıntıyı atlamamalıyız diyerek devam ettim sözlerime. Benjamin'in cesedi yanında bir ayak izi var, bel hizasında. Dikkatli baktığınızda görebilirsiniz. Sağlam bir şipşakçı bulup onun fotoğraflarını çekmek lazım. Katil hakkında bize bir malumat verebilir.
Müddeyi Umumi Bey bu ayrıntı üzerinde hiç durmadı, hatta çok ehemmiyetsiz bir malumat gibi umursamadı.
Tosyalıyı bulduk mu bu düğüm çözümlenir dedi avuçlarını ovuşturarak.
Hayır, Tosyalı'nın yakalanması bu düğümü çözmeye yetmezdi. Tosyalı'nın Bay Leonidas'a garezi olsa da cinayetlerle pek alakası olduğunu düşünemiyordum. Bay Leonidas'ı zehirlemeye çalışan kişinin o olabileceği ihtimali üzerinde daha çok duruyordum nedense. Esas aramamız gereken bizi Tosyalı'ya kadar götüren meçhul katildi.
16. ayının sonu, sayfa 179.